Ayrım 2.
Şura sıranın elbet kendisinin geleceği korkusuyla salondan çıkmak, yok olmak istiyordu. Ama buna imkan yoktu. Birden mavi gözleri çakmak çakmak bakan genç adamı ve ev sahipleriyle sohbet ederken gördü. Yanlarında bir delikanlı daha vardı. Andrea Borinsky yanındakilerle birlikte onlara doğru yaklaştı. Yüzünde çok keyifli bir gülümseme ile genç kızlara dönüp konuştu. Sevgili Valentin ve Alexandra, sizlere bu ilk iki delikanlıyı tanıştırmak istiyorum. Oğlum Petr Borinsky ve yakın arkadaşı Seyit Eminov. Çarın muhafız alayında çiçeği burnunda üsteğmenler. Delikanlılar kibar bir referansla tanışma törenini tamamladılar. Şura ablasının taklitle gülümseyerek başını hafifçe eğdi. Petro Valentin'i dansa davet ettiği an Şura kendisini çaresizlik içinde hissetti. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Hayal meyal duyduklarına cevap verecek gücü bulamadı kendisinde. Heyecanı bunu engelliyordu. Bu eve girerken içinde duyduğu his gerçekleşiyordu işte. Hayatında hiçbir erkekten bu kadar etkileneceğini tahmin edemezdi. Karşısındaki yabancı erkeğin sanki gözlerini delerek geçen, kendisini çıplakmış gibi hissettiren bakışlarının tesirindeydi. Göğsündeki madalyaları, merasim kılıcı, diz boyu gıcır gıcır çizmeleriyle öylesine haşmetli duruyordu ki, tanışmak için uzattığı elini tutup Şura'yı dans pistine doğru yönelttiği zaman genç kız hiç itiraz etmedi. Halbuki daha genç adamın sorusuna cevap bile vermemişti. Hiçbir şey söylemeden kendini hiç tanımadığı bu erkeğin kibarca fakat sımsıkı saran kollarına bıraktı. Şura kalbinin sesini kulaklarında, yanakları pes pembe, mavi gözleri heyecandan ışıltılar saçarak onunla piste dönerken güzel bir rüya gördüğünü düşünmeye başladı. Ancak onun hep kendisini tetkik ettiğinin farkında devamlı gözlerini kaçırıyordu. Bakışlarından heyecan duyduğu kadar korkmuştu da. Zira ona nasıl karşılık vereceğini ve bir şey sorarsa nasıl konuşacağını kestiremiyordu. Bu tatlı işkencenin ne kadar devam ettiğini bilmiyordu. Sanki artık her düşüncesini, her hareketini yönlendiren bu yabancıydı. Diğer çiftler defalarca eş değiştirdikleri halde onlar hala beraberlerdi. Genç kız pistten ayrıldığı takdirde belki de bir daha hiç göremeyeceği delikanlıyı kaybetmek istemiyordu. Bir eli diz çökmüş erkeğin avucunda, diğer eli eteğini tutarak onun etrafında dönerken gözleri ister istemez buluşuyordu. Erkeğin derin mavi gözlerindeki müstehsi şakacı, bakur, ihtiraslı, aşık, münis bakışların birleştiği ışıltılar genç kızı sarhoş etmişti. Küçük narin eli onun avucunun kuvvetli, sıcak, emniyet veren teması içinde sanki elektriklenmiş gibi bileğini oradan bütün vücuduna titreşimler gönderiyordu. Polka bütün keyfiyle devam ederken genç adam yavaş yavaş halkasının arkasından onu çekerek dışarıya çıkardı. Şura o güne dek duymadığı bir heyecan ve macera hissiyle dolu, konuşmadan, sormadan, sadece onun yönlendirmesine itaat ederek eli erkeğin sımsıkı kapalı avucunun içinde ardından yürüdü. Daha ismini ilk defa duyduğu yabancı onu salondan çıkarıp vestiyerden aldığı mantosunu sırtına verdi. Birbirine zincirleme bağlanan bir sürü odadan geçip evin arka cephesindeki verandalardan birine çıktılar. Şura babasının ve ablasının kendisini görüp görmediğini veya merak edip etmediklerini düşündü. Bütün bu olanlara ve cesaretine inanamıyordu. Kim bilir görenler arkasından neler düşünmüşlerdi. Gözleri korku ve telaşla veranda kapısından içeriye kaydı. Kendilerini takip eden hiç kimse olmadığı belliydi. Odanın rüzgarla salınan tül perdelerinden süzülen hafif bir ışıktan başka kendilerine seyirci hiç kimse yoktu. Nefesini tutarak bekledi. Karşısındaki genç adamın kendisini yanlış anlamasından, partilere ve flörte alışkın bir kız olduğunu sanmasından korkuyordu. Ama aksini izah etmek için yapabileceği bir şey de yoktu. Aralarında en ufak bir konuşma geçmemişti henüz. Heyecan ve utanç hissiyle titredi. Başını kaldırıp karşısındakine bakmaya cesaret edemiyordu. Birden onun kendisine uzanan ellerini fark etti, nefesini tutup bekledi. Üşüdün mü? Genç adamın sesi kısık, yumuşacık ve sıcaktı. Adeta duyulsun istemiyordu. Genç kızın paltosunu biraz daha sarıp yakalarını boynunda birleştirdi. Şura boynuna ve çenesine değen ellerin teması ile kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Ellerini ne yapacağını bilemiyordu. Boynuna doğru götürüp paltosunun yakasını tuttu. O an parmakları birbirine değdi. Havanın ayazına rağmen genç kıza sanki ateşi varmış gibi geldi. Yanakları yanıyordu. Bir türlü yüzünü kaldırıp onunla göz göze gelmeye cesaret edemiyordu. Seyit karşısında bütün güzelliği ve mahcubiyetiyle gözleri önünde duran genç kıza baktı. İçini bir sıcaklık kapladı. Bu kız bugüne kadar karşılaşıp beraber olduklarından çok farklıydı. Kendisinden oldukça küçük olmalıydı. Onun kalbinin hızlı atışlarını paltonun ardından bile hissedebiliyordu. Şakaklarına, alnına uçuşan sapsarı lüleleri, uzun kumral kirpiklerinin gölgelediği iri çekik mavi gözleri, muntazam ucu kalkık burnu ile bütün uysallığını, mahcup güzelliğini resimliyordu. İçinden bir an için onu alıp geriye salona dönmek geçti. Bu küçücük kızla yaşayabileceği bir macera olamazdı. Tecrübesizliği, saflığı, her halinden belli bu güzelliğe bir zarar vermek, onu kırmak korkusuyla düşüncesini gerçekleştirmek üzere bir adım attı. Niyeti onu bahçeye çıkardığı gibi geri götürmekti. O an bakışları birleşti. Seyit bugüne kadar yaşadığı bunca macera, beraber olduğu bunca kadından sonra kendisinden yaşça oldukça küçük, kendi halinde bir kızdan böylesine etkilenmeyi beklemiyordu. Gecenin başından beri ilk kez yakından birbirlerine bakıyorlardı. Aralarında müthiş bir elektriklenme Seyit de hissetti. Şura'nın pırıl pırıl yanan gözleri, heyecandan al ol ol olmuş yanakları, inip kalkan göğsü, konuşmak ister de utanır gibi duran dudakları, Seyit'e hiç tanımadığı güzellikleri ve yumuşacık bir sevgiyi sunar gibiydi. Bütün yalnız aralarında özlediği gibi bir sıcaklığın benliğini sardığı hissetti. İnanamıyordu. Hiç tanımadığı küçücük bir kız kendisine bu hissi veriyordu. Birkaç saniye evvel düşündüğünden vazgeçti. Onu geriye kalabalığın arasına götürmek değil, burada herkesten, bütün diğer insanlardan uzakta baş başa kalıp tanımak istiyordu. Karşısında duran sanki onun kaderiydi. Büyük kalabalığın içinde onunla buluşmak üzere çıkıp gelmiş olan kaderi. Seyit birdenbire son derece yakın hissettiği genç kızı omuzlarına dokunarak yaklaştı. Onu ürkütmekten, kırıp kaçırmaktan korkuyordu. Şura gözleri genç adamın gözlerinde büyülü bir gece yaşadığına inanmaya başlamıştı. Karlar altında evden dışa taşan müzik ve mehtap ışığı ile masal bahçesinde gibiydi. Bir cesaret kendisini esir alır gibi dans salonundan sürükleyip buraya getiren erkeğin yüzüne daha yakından tanımak istercesine başını kaldırdı. Yaklaşan nefeslerinin soğuk havadaki buğuları birleşti. Genç kız artık kendini çekemeyecek kadar geç olduğunun farkında dudaklarını erkeğin öpüşlerine teslim etti. Süslü gaz lambalarının önünde uçuşan kar taneleri, balalayka ve piyanonun geceye karışan hüzünlü sesleri, sanki her şey harika bir rüyanın parçasıydı. Şura'nın ayaklarının yerden kesilip kendini uçmak üzere gibi hissettiği bir andaki dudaklarını alev alev tutuşturan öpüş durdu. Genç kız başını arkaya kaymış, heyecandan yarı baygın, yarı sarhoş, nefesi kesilmiş vaziyetteyken yarım yamalak bir şeyler duydu. Erkek yüzünü avuçlarıyla sararak ondan burada kalmalarının bir mahsuru olup olmadığını sordu. Şura rüyada konuşur gibiydi. Kendi sesini bile duyamıyordu. Belki de hiç konuşmamıştı zaten, bilemiyordu. Sadece başını iki yana sallayarak erkeğin endişesine cevap verdi. Şu an içeride olması gerektiğini, abla ve babasının onu arayacaklarını biliyordu. Ama vücudunu saran kollar, yüzünde boynunda gezinen dudaklar, kendisini esir almış gibi mütehakkim fakat sevgiyle bakan gözler, onu verandanın karlar, mehtap ve müzikle kaplı güzelliğinde hapsetmişti. Ve o gönüllü bir esirdi. Buradan kurtulmak, kalabalığa karışmak istemiyordu. Hiçbir yere gitmek istemiyordu artık. Yıllarla böyle kalabilirdi. Gözlerini kapayıp bekledi. Etrafını saran muhteşem büyünün bitmesinden korkuyordu. Ama bu ıssız köşede yabancı bir erkekle yakalanmak korkusunu da duymuyor değildi. Kısık bir sesle mırıldandı. Artık içeriye dönmem lazım. Merak ederler. Seyit onun çenesinden kavrayarak dudaklarına uzun bir öpüş kondurdu ve geri çekildi. Tekrar görüşecek miyiz? Şura onun davetten ayrıldığını sanarak irkildi. Gidiyor musunuz?
Hayır hayır, bu gece buradayım. Ben daha sonra demek istiyorum.
Nerede kalıyorsunuz? Buluşabilir miyiz?
Genç kız kulaklarına inanamıyordu. Karşısındaki yabancı erkek onunla buluşmak istiyordu ama bunu nasıl başaracaklardı ki?
Babam yarın hastaneye yatıyor, bilemiyorum. Otelden yalnız ayrılabileceğimi sanmıyorum.
Ya hafta sonunda Borinskilerin davetine gelmiyor musunuz?
Şura'nın ümitsizliği yerini sevince bırakmıştı.
Operadaki davete mi?
Evet evet, Andrea amca babama öyle bir şeyler söylüyordu. Sanırım Valentin'le beraber katılmamız hususunda konuşuyorlardı.
Bilemiyorum, babamın durumuna bağlı. Belki de gelebiliriz.
Seyit gülümseyerek onun yanağını okşadı.
Çok iyi, o zaman görüşebileceğiz demektir. Şimdi sizi dans salonuna geri götüreyim.
Şura bir rüyadan uyanır gibi kendini toparlamaya çalışarak verandanın kapısına doğru yürüdü. Gözlerine her bakanın olanları anlayacağından korkuyordu. Mümkün olduğu kadar soğukkanlı ve rahat olmaya gayret etmeliydi. Hoş, sakin odanın kapısından koridora çıkmak üzereyken erkeğin omuzlarına dokunmasıyla durup ona doğru döndü. Seyit onu tekrar kolların arasına almamak için kendini zor tutuyordu. Kapıyı açıp genç kıza yol verdi. Az sonra içki ve müzikle çakır keyif kalabalığın arasına karışmışlardı. Şura yokluğunu fark edip arayan kimse olmamasından büyük bir rahatlama duydu. Ama bu defa da içinde sebebini anlayamadığı bir huzursuzluk başlamıştı. Yıldırım aşkıyla tutulduğu genç adamı kaybedecek olması fikrinin verdiği huzursuzluğu yenemiyordu bir türlü. Gece boyunca başka delikanlılardan dans davetleri alan Şura, polkada eş değiştirirken Seyit'le birkaç kez tekrar bir araya geldi. Onun her yaklaşışında kalbi yerinden çıkacak gibi atıyor, uzaklaştığı an heyecanı yerine burukluğa, biraz da kıskançlığa bırakıyordu. Her rüya gibi bunun da sonu gelmişti. Gece yarısı henüz olmuştu ki Julian Verjenski artık davetten ayrılmaları gerektiğini söyledi. Kızlar akılları orada kalmasına rağmen hiç nazlanmadılar. Babalarının ne kadar yorulmuş olabileceğini ve ertesi gün önlerinde uzun ve endişeli saatlerin onları beklediğini biliyorlardı. Borinski ile vedalaşırken Şura gözlerini kalabalığın arasında dolaştırıp onu son bir kez görüp göremeyeceğini merakıyla bakındı. Delikanlı görünürlerde yoktu. Kim bilir hangi kızla çoktan yeni bir flörte başlamıştır bile diye düşündü. Bu kadar ümitlenip olayı önemsediği ve çocukça heyecanlara kapıldığı için kendisini kızıyordu. Kendini aptal yerine koymuştu. Artık babası ısrar etse de orada kalmak istemiyordu zaten. Bir an evvel oteldeki odalarına dönmek ve ağlamak istiyordu. Gözleri hafiften yaşlarla buğulanmaya başlamıştı bile. Çantasının kordonunu bileğine geçirmeye çalışırken manşonunu yere düşürdü. Eteklerini toplayıp eğilinceye kadar genç adamın sesini duydu. İşte yine oydu. Manşonunun kür sıcaklığı üzerindeki ellerin teması daha bile sıcaktı. Genç adam yine gözlerinin derinliklerine bakar gibi onun gözlerine dikip tatlı bir gülümseyişle mırıldandı. Cumartesi gecesini heyecanla bekleyeceğim. Şura teşekkür etmekle vedalaşmak arasında bir şeyler mırıldandı ve kalbi kuşlar gibi çarparak koşar adımlarla babasıyla ablasını takiben merdivenden indi. Şimdi de sevinçten ağlamak istiyordu. Demek aldanmamıştı. Demek ki erkeğin gösterdiği yakınlık geçici değildi. Onu tekrar görebilecekti. Tanrım, sen bana yardımcı ol. Onu tekrar göreyim ne olur. Duaları arasında birden babasının ertesi gün olacağı ameliyatı hatırladı. Otele dönerken yol boyu hem babasının sıhhati hem de yıldırım aşkıyla tutulduğu gençle buluşabilmek için Tanrı'ya ve Meryem Ana'ya dualar etti. Büyük Kaluskaya Caddesi'ndeki Golisti Hastanesi'nin bekleme odasında iki genç kız sessizlik içinde ameliyat odasından gelecek haberi bekliyorlardı. Birbirinden kuvvet almak için el ele tutuşup oturmuşlardı. Babalarını en son ameliyata alınmadan az evvel görmüşler, öpüşüp ayrılmışlardı. Aradan 4 saatten fazla zaman geçmesine rağmen hala bekliyorlardı. Endişelerini yavaş yavaş korkuya bırakmıştı. Sessizce dua ederek bekliyor, konuşmaya çekiniyorlardı. Bekleme odası bir hastane odasından çok şık bir evin salonu görünümündeydi. Hastane duygusunu hatırlatan tek şey koridorlardan içeriye sızan dezenfektan kokusuydu.
Kapının açılmasıyla kızlar oturdukları kanepeden fırladılar. Gelen Andrea Borinsky'ydi. Ondan bir haber alabilmek ümidiyle kapıya doğru koştular. Andrea amca, ameliyat bitti mi? Babam nasıl, ne olur söyleyin. Andrea Borinsky gözlerinde yaş, heyecanla babalarından bir haber bekleyen kızların omuzlarına kollarını sararak onları yatıştırmaya çalıştı. Sakin olun, sakin olun. Eminim her şey yolunda gidiyordur. Valentin ikna olmadığını gösteren bir sesle ağlamakla mırıldandı. Ama çok uzun sürdü Andrea amca. Babamın bir şey olmadığından emin misiniz? Eminim yavrum, eminim. Doktorun verdiği habere göre her şey yolunda gidiyormuş. Unutmayın ki kolay bir ameliyat geçirmiyor babanız. Biraz zaman alacak. Ama inanın bana her şey yolunda gidiyor. Ben de burada sizinle beraber bekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Sevgili Julian ameliyattan çıkar çıkmaz haber verecekler. Hadi sakinleyin şimdi. Hadi oturun. Biraz Kristova'yı anlatın bakalım bana. Hayat nasıl oralarda? Moskova'daki kadar canlı mı? Valentin Borinsky'nin sorularına cevap verirken Shura pencereden hastanenin bahçesini seyretmeye başladı. Genç kız nefesinin buğulandırdığı camı silerek alnını pencereye dayadı. Sağ elinin işaret parmağı ile camın dışında beliren kar tanelerini takip etti. Her şey ne kadar sakin ve sessizdi dışarıda. Gözleri yaşlandı. Babasının öleceği ihtimalini düşünmek bile istemiyordu. Boynuna asılı altın zincirin ucundaki haçı avucunun arasına alıp sıktı. Başını gökyüzüne kaldırdı. Gökyüzü gri kar bulutları ile kaplıydı. İçindeki sıkıntının arttığını hissetti. Şu an hayatta istediği tek şey babasının kurtulmasıydı. Bir gece evvel ettiği dualardan utanç duyuyordu. Tanrı eğer dualarını kabul edecekse bu dualar sadece babası için olmalıydı. Halbuki o ilk defa tanıdığı bir erkeği tekrar görebilmek için bütün gece yakarıp durmuştu. Eğer babasına bir şey olursa kendisini asla affetmeyecekti. Nihayet bir saat sonra başhekim odaya girdiğinde hepsi nefeslerini tutarak haberi beklediler. Gözünüz aydın, her şey yolunda gitti. Doktorunuz kendisi de şimdi gelip sizi aydınlatacak. Kızlar sevinçle birbirlerine sarıldılar. Hemen babalarını görmek istiyorlardı. Henüz değil, şu an daha derin bir uykuda ama emin olun çok iyi. Bence en iyisi sizler de gidip dinlenin biraz. Sabaha gelirseniz kısa bir görüşme yapabilirsiniz. Doktor kararlı görünüyordu. Israr etmelerinde fayda yoktu. Borinsky kızları oradan uzaklaştırmakta doktora yardımcı olmaya karar verdi. Hadi bakalım, şimdi bize gidiyoruz. Hiç itiraz istemem. En sevgili arkadaşımın kızlarını otel odasında yapayalnız bırakacağımı mı sanıyorsunuz? Ama Andrea amca, her şeyimiz otelde. Hiç problem değil. Önce otele uğrarız, eşyalarınızı alırsınız, sonra doğru bize gidiyoruz. Nasılsa sabah geleceğiz, babanızı da söyleriz bizde olduğunuzu. Bunu nasılsa daha önce akıl edemedik, zaten bilmem. O gece Borinsky'lerin malikanesinde, kendilerine ayrılan odalarda sabahı dar ettiler. Babalarını görebilecekleri anı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak görüşmeleri hiç de hayal ettikleri gibi olmadı. Odaya girmelerine izin verilmedi. Zira hasta henüz kritik dönemdeydi. Kapının camı ardından babalarına bakıp el ettiler. Shura babasının yorgun, bitkin yüzünü tanımakta güçlük çekti. Senelerdir yüzünü saran sakalı bıyığı tıraş edilmişti. Gözleri iyice küçülmüş, avurtları çökmüş gibiydi. Boynundan sargılar arasından hortumlar çıkıyordu. Kızlar şaşkınlık ve korku içinde babalarına baka kaldılar. Yanı başındaki doktorun bir şeyler söylemesiyle Julian Verjenski başını onlara doğru döndürmeye gayret etti. Doktor yastığını ve boynundaki hortumları tutarak ona yardımcı oldu. Bedbin, bembeyaz yüzü kızlarını görünce biraz aydınlanır gibi oldu. Bütün gayretiyle onlara sıcak bir tebessüm gönderdi. Kızlar gözyaşlarını zapt ederek el sallayıp gülümseyişle karşılık verdiler. Bu kadarcık hareket bile adamcağızı yormaya kâfi gelmişti. İnleyerek gözlerini kapadı. Doktoru yeniden eski durumunu almasını sağlarken dışarıya bir işaret gönderdi. Borinsky ve diğer doktor kızları yavaşça oradan uzaklaştırdılar. Shura ağlıyordu. Valentin isyankâr bir sesle sordu. Ne oldu babama? Hani iyileşecekti? Doktorun sesi gayet sakin ve emniyeti telkin ediciydi. Babanız gayet iyi küçük bayan. Yalnız geçirdiği ameliyat hiç de kolay değildi. Borinsky araya girdi. Onlara her şeyi anlatsanız doktor,
kafalarındaki sorulardan kurtulsalar, doktorun anlattıklarının bir kısmını anlamaları imkansızdı. Bir sürü tıbbi terim ve izahlar arasında Şura'nın tek anlayabildiği babasının bundan sonra gırtlağında bir boru ile nefes alıp yaşayacağı oldu. Belki Valentin kendisinden daha fazla bir şeyler anlamıştı ama sormaya cesaret edemedi. Konuşmadan eve döndüler. Borinski onların bedbinliğini ve üzüntüsünü dağıtmak için çabalıyordu. Kocaman bir kahkaha atarak ellerini çırpıp konuştu. Haydi toparlanın bakalım, ne oluyorsunuz? Babanız kurtuldu artık. Birkaç gün sonra ayağa kalkıp sonra da aramıza katılacak. Şimdi burada böyle somurtup oturduğunuzu görse eminim çok üzülürdü. Kendinize gelin bakalım. Hem cumartesi akşamı yanımda iki asık suratlı genç hanım istemiyorum, tamam mı? Cumartesi gecesinin hatırlatılması Şura'nın kalbini hoplattı. Nasıl unutmuştu? Aslında o gece Bolşoy'daki davete gidebileceklerinden emin değildi. Babaları hastanedeyken nasıl eğlenebilirlerdi? Valentin de aynı düşünceyle ağzını açmak üzereydi ki Borinski itiraz kabul etmeyeceğini gösterir bir şekilde elini kaldırdı, başını iki yana salladı. Duymak bile istemiyorum. Burada oturup yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Üstelik babanız sizin o gece davette olmanızı istiyor. Hem bu üzümlü havanızdan kurtulmazsanız ona nasıl moral vereceksiniz? Merak etmeyin. Sizi her gün hastaneye götüreceğim. Babanızı her gün göreceksiniz. Doktor müsaade ettiği kadar onunla beraber olursunuz. Ama o arada kendi hayatınızda yaşayacaksınız. Anlaştık mı? Andrei Borinski'nin canlı, keyifli ve ümit verici sesi kızları kasvetli havalarından kurtarmıştı.